Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar. Ekranları başındaki tüm izleyicilerimizi muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Bu haftada bizler Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla huzurlarınızdayız. İlahi aşk yolculuğumuza başlayacağız. Az sonra yine Mesnevi'den, yine Hazreti Pir'den, yine bizden meseleleri konuşmak üzere bizler programımızı açalım. Kıymetli hocam, insanla alakalı hem güzel huylar hem de düzeltilmesi gereken huylar. Bütün bunlarla beraber devam ettik. Önümüzdeki haftalarda da, geçmiş haftalarda da böyle yapmıştık. Öyle de devam edeceğiz. Hazreti Pir'in insan tarifi her beytiyle, her meselesiyle farklı bir açıdan tekrar oluyor. Sanki geçtiğimiz hafta o tomarlar meselesiyle ilgili çok ilginç dönüşler aldım ben Deniz. Her tomarda farklı bir şeyin anlatılması, tek başına bakıldığı zaman bir manaya gelmesi, toplu olarak hepsinin toplu bakılmasıyla aslında olumlu olsa da tek tek de insanları başka yerlere götürmesi çok ilginç şeyler oluşturmuş, düşünceler oluşturmuş izleyicilerimizde. Hakikaten diyorlar biz bütün bu tomar ve Mesnevi'de anlatılan bu hikayeyle beraber olduğumuzda, yani sadece fikren ya da sadece bedenen değil, her manada o beraberliği yakaladığımızda hatalarımız da sanki azalıyor mu? Biz bu geçen programdan öyle bir şey de anladık diye bir not gelmişti. Ben Deniz bakmamıştım o taraftan. Yani farklı farklı hatalar yapsak da beraber olsak o beraberlikle hatalarımızı tahsil edebiliriz. O beraberlikle doğru yola gitmemiz de biraz daha kolaylaşır dediler. Böyle bir tarif de çıkartmış izleyenlerimiz.
Ben Deniz biraz daha siz tabii komplike düşünüyorsunuz. Yani etraftan gelen bilgileri de süzüyorsunuz ama biz biraz galiba şey kaldık böyle ne diyelim biraz güdük mü kaldık? Ben daha basit bir şey arz edeceğim size. Ben Deniz her konuşmadan sonra acizane mütalaa ederim dersimi. Eyvallah. Ve nereleri eksik söylediğimi düşünürüm. Daha nasıl anlatılabilir diye de düşünmeye gayret ederim. Bazen programın devam ede gelen programların hep böyle geriden alınıp da tekrar hatırlatma yapılmasındaki esas sebep sadece seyirciyi düşündüğümüzden değil, itiraf etmek gerekirse. Hatayı da telafi etmek adına bunu yaparım. Şimdi şöyle bir şey lazım. Genel olarak bir bilgisi olmayan insanları aynı zamanda genel bilgiyle beraber yolun başı sonu nedir? Efendim seyir usulük nedir? Tevhid nedir? Bunu bilmeyen insanların günümüzde de aldatılmasına benziyor denebilir. Bu şuna benzer. Şimdi burada söylenilen sözler, tek tek yapılan tespitler tek olarak doğru olabilir. Genellemeye vurduğunuzda yanlıştır. Yani insanın bir kılından DNA yapısı ortaya çıkabilir.
Eyvallah.
Ama insan kıldır diyemezsiniz. Mesele bu. Bir yerde ateist, bir yerde nihist, bir yerde cebriye, bir yerde mürciye, bir yerde mutezile akaidine göre anlatıyor ve yol bundan ibarettir diyor. Yine şuna benzetebiliriz. Yola çıktınız siz. İstanbul'dan Urfa'ya misalini vermiştik. Yine öyle olsun. İstanbul'dan Urfa'ya gidiyorsunuz. Diyorlar ki işte İstanbul-Urfa yolcusu Mustafa. Mustafa Bey bir yerde mola veriliyor ve çay içiyor. Çay içerken fotoğrafını çekiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte İstanbul-Urfa yolu budur. Çay içilerek oturulur. Bu yanlış. O yolda bu var.
Evet.
Ama bütüne ait. Veya koltukta oturuyorsunuz. Hiç inmeden gidilir. Yanlış. Bir yerde namaz kılıyorsunuz. Namaz kılarak Urfa'ya gidilir. Yanlış. Evet, arada bir çay içilir. Namaz kılınır, oturulur ama hepsi bunların İstanbul'dan Urfa'ya yol, hat, bilmem ne hepsini tamam ettikten sonra orada bulunan şeylerdir. Öyle bir şeydir ki baştan oraya gitme niyetiniz ve oraya gidiş açınızla alakalı sizin yaptığınız bütün fiiller o yola ait olan fiillerdir.
Eyvallah.
Eğer sadece bunu alırsınız da, bunu alırlar da bu yolun tamamı böyledir denirse işte bu hatadır. Burada bu namussuz bunu yapıyor. Yani din adına bunu yapıyor ve orada insan bazen külli iradenin tasarrufu altında olduğunu hissedebilir. Bazen cüz'i iradesiyle bir şey yaptığında külli iradenin bunu tasdiklediğini düşünebilir. Bazen hiçbir şey yapamayacak durumda olduğunu fark eder. Bazen ibadetle bir eşiği aşar. Bazen riyazetle bir eşiği aşar. bazen sadakayla, bazen hiçbiri değil, hasta olmakla. O anda kendisi çok istediği ibadeti yapamamakla da bir eşik atlayabilir, atlatılabilir. Fakat bunların hepsini tevhid bilgisi olan adam, seyr-i sülüka dahil olduğunu bildiğinden, her birinin bir merhale, bir halle alakalı olduğunu, fakat aslında tamamlanması gerekenin, altını çizerek söylüyorum bu tabiri, tevhidin makamları olması gerektiğini bilir.
Eyvallah.
Makam ayrı şeydir, hal ayrı bir şeydir. Bir başka deyişle, burada bu namussuz vezirin, yani bu alçak adamın insanları aldatırken kullandığı şeylerden, hilelerden birine şöyle de bir cümleyle açıklık getirebiliriz. Halleri makammış gibi. Bazı halleri yaşayanları yolun aslıymış gibi göstermesidir. Hem onları pohpohlaması, siz bu zamanın İsa'larısınız, siz bu zamanın efendim havarileriseniz, siz artık seçilmiş insanlarsınız diyerek hem gaza getirip, hem de onların yaşadığı hallere göre onları yoldan çıkartması.
Eyvallah.
Şimdi bu böyle devam ediyor. Yedi madde kadar yaptık. Yani birisinde riyazatı söyledi, birisinde mutezile mezhebine göre şeyi söyledi, bir tanesi cebriye. Bir tanesine nazar ve istidlali söyledi. Dedi ki nazar kafidir. Ya gördüğün ne var? Gördüklerinle beraber sen her şeyi kavrayabilirsin dedi. Kimse dedi ki gördüklerinin bir ehemmiyeti yoktur.
Eyvallah.
Dedi birbiriyle ileride de sürtüşecek. Birbirlerine hep böyle namussuz gözüyle bakabilecek kin tohumunu serpti. Aslında söylediği sözler hakka götürücü sözler gibiydi ama temelinde nefret olduğu için o barış da dese cenge, iman da dese küfre, başka birçok şey dese de hepsi ahlak-ı reziliye doğru götürdü. Yani la'da kaldı, illa'ya geçirtmedi. La dedirtti, illa dedirtmedi.
Eyvallah.
Ve yine burada mühim olan bir nokta şu, İsa'dan hiç bahsetmedi. Yani tevhid üzerinde konuşurken peygamberi deveden çıkarttı. İsa Resulullah dedirtmedi hiç. Kendisini peygamber yerine koyar tabii bu durum. Ne diyor? Böyle böyle diyor. Bak ben de inanmış bir insanım. Zamanın İsa'sı benim artık. Yani Muhammedur Resulullah, affedersiniz. Bizim kelime-i tevhide gitti aklım. Yani ama aynı şeyi diyenler için de tabii geçerli günümüzde. İsa Ruhullah, İsa Resulullah meselesine dikkat edersen girmedi.
Eyvallah.
Çünkü o zaman İsa'yı, Hazreti İsa'yı düşündüklerinden, Hazreti İsa böyle mi yapmış? Hazreti İsa bunu mu demiş? Hazreti İsa bunu kabul etmiş mi gibi bir sorgulama çıkacak. Dikkat ederseniz tomarlarda hiç İsa aleyhisselam böyleydi demedi. Kendisini İsa yerine koyarak İsa yerine konuştu. La ilahe illallah üzerinde oyun yaptı. Bu çok acayip bir şey. Bu da yine nazardan kaçmamalı.
Eyvallah.
Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim Mustafa kardeşim. Mevzu gayet güzel devam ediyor. Hem bu arada vezir kimdir? Bu vezirle neyi kastediyorsunuz falan filan gibi mesajlar geliyor. Bu bazı tweet atan kardeşlerime bendeniz araştırdım. Vezir hikayesinde geçen vezir tarihte yaşamış veya bildiğimiz bir insan mıdır meselesini şerhlerden aldığım bu anekdotları toparladım. Bir tez çalışmasından da bu arkadaşların tweetlerine veya mesajlarına, elektronik postalarına göndereceğim. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Merakları izale olmuş olacak. Bizi izlemeye devam etsinler derken anlattığımız konuyu izlemeye devam etsinler. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
Estağfurullah. Tomar'ın birinde demişti ki, korkma, nazar ve istidlal mumunu söndür. Yani müessir bulmak için esere bakmaktan vazgeç ki ona mukabil yüzlerce nur görmüş olasın.
Kimisine panteizm gibi söylüyordu. Allah'ı aramanın ne lüzum var ya? Gözün görmüyor mu tabiat? İşte Allah. Nazar ettiğin, gördüğün her şey ona aittir. Sen gördüğünü hakla görüyorsun. Tamam, bitti senin işin. Daha artık senin vahye, bilmem neye, riyazata falan işin yok dedi. Diğerine de çok daha farklı bir şey söyledi. Belki nihist, belki ateist, neyse artık. Ve dedi ki burada mesela söylediği, sen görme. Yani bu gördüğün şey hiçbir şeye hakikat değil. Hakikati zerre kadar yansıtmaz. Hatta mümkünse gözünü kapa, yanılmamak için. Dedi, birinin gözünü bu tarafa bakmaya açarken, diğerinin gözünü bu tarafa kapattı. Bu iki insan karşılaşınca ne olacaktır? Kendisi yol bulamayan adam, hakkı bulamayan adam, bu sefer kendi bulduğunu hak zannedecektir. Hastalık böyle başlar. Hakkı bulamayan adamların ilk hemen onu bekleyen hastalık, kendi bulduğunu hak zannetmesidir. Kendi bulduğunu hak zanneden adam orada eğer iyice taassup içerisinde olursa, başkalarının hepsini putperest kabul eder. Sadece kendisi hakperesttir. Hatırlarsanız bundan 30-40 program evvel söylemiştik. Batıl yolda gidenlerin en önemli alametlerinden biri, kendi gidişinden başka hiç kimseyi hakka vasıl görememektir. Batılın en büyük özelliği odur. Halbuki bizde nasıldır? Bizde insan nerede olursa olsun, günahkar da olsa, vesaire de olsa, farklı denizin dibinde de olsa, göğe de çıksa, Allah Teala'ya vasıl olmanın mahlukatın nefesleri ve nefisleri ve nefesleri adedince yol vardır. Allah ölüden de diri çıkartır, diriden de ölü çıkartır, sulh zamanında çıkartır, savaş zamanında çıkartır. Amerika'dan da olur, İngiltere'den de olur, Hindistan'dan da olur. Nereden zuhur edeceği belli olmaz. Ama sadece bizden zuhur eder, başkaları yalancı, başkaları hak değil dediğinde işte batılın en bariz özelliği odur.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Burada da sen mumu da söndür, hiçbir şey görme. Evvel panteist görüşü savunmuştu. Yeni gelene de dedi ki, hayır hayır dedi. Sen dedi tamamen şey yap, eğer aşkının artmasını, hakka yakınlaşmak istiyorsan şu gördüklerinin hepsinden vazgeç dedi. Ne dedi ondan sonra?
Mum söndürülünce can şeminin nuru artar. Senin Leyla'n, senin sabrından mecnun olur.
He, senin seyredeceğin şey içindedir. Sen eğer mumu söndürür de dışarıya bakarsan, dışarıya bakmazsan içindeki ateş ortaya çıkar. Bu arada şu mum söndü meselesiyle alakalı halkın duyduğu, avam insanlarımızın bildiği bir mesele vardır. Mum söndü. Bektaşi geleneğinde olduğu söylenir.
Eyvallah.
Mum söndü nedir? Mum söndü diye bir şey var ama aslını bilmek lazım. Ve edepsizce ve terbiyesizce kimselere iftira atmamak lazım. Manevi bir sohbet olduğunda, dinlenmesi gereken önemli yolla alakalı bir mevzu olduğunda, Baba Erenlerin meydancısı veya çarağcı dede post kandili denilen kandili uyandırır. O kandil uyandığında artık orada bulunanlar fısıldaşmayı keser. Oturuşlarına bir düzen verirler. Adeta nefesler tutulur. Ne anlatılırsa anlatılsın burada bir hak sohbeti yapılıyor. Dikkat edin. Adab, erkan, ayet, hadis okunuyor. Hatta mum uyandığında çay, şerbet bile dağıtılmaz. Meclis bozulmaz. Oturan adam dışarı çıkmaz. Dışarıdaki adam içeri girmez. Huzuru bozmayacak. Neden? Bir ilhamat vardır. Belki bir tefsir konuşuluyordur. Belki bir hadis-i şerif konuşuluyordur. Buradan şunu da hatırlatayım kıymetli kardeşlerimize. Bakın Mevlid şu anda içinde barındırdığı esas özellik unutularak maalesef yapılıyor. Yine de okutanlardan Allah razı olsun. Fakat Mevlid'in kendine yakışan bir özelliği vardır. Onlardan birisi de şudur. Mevlid arasında aşırı şerif okunur. Kur'an-ı Kerim okunur. Kur'an-ı Kerim okunurken gerek camide gerek evinizde Mevlid okuttuğunuzda hiçbir şey dağıtılmaz kıymetli kardeşlerim. Kur'an okunduğunda insanın eli ayağı bile oynamaz. Sırtı duvara dayanıyorsa oturur. Bazen mevlitlere giderler hafızda anlatırlar. Evde mevlit. Herkes böyle kasım kasım kasılır. Kur'an okunuyor koltuğa böyle dayanmış. Sanki kendisine briefing veriliyor. Kur'an okunuyor. Kur'an okunduğunu senin halinden insanlar görmeli. Hafızın Kur'an okuyuşunu görmeyen bir adam senin bir merciye baş kestiğini, iman ettiğini görmeli. sırtını dayıyorsan şöyle bir toparlanacaksın. Elinle ayağınla oynuyorsan keseceksin. Dizlerin ağrımıyorsa dizüstü oturacaksın. Herhangi bir şeyle meşgul olmayacaksın. Fısırtıyla dahi yapmayacaksın. İşaret etmeyeceksin. Sen Kur'an meclisindesin artık. Dolayısıyla şekerdi, süttü, yok efendim akideydi, hediyelikti. Hiçbir şey dağıtılmaz. Ayaktaki oturur, oturan ayağa kalkmaz. Kur'an-ı Kerim meclisinin ve mevlitlerde okunan aşk-ı şeriflerin meclisteki adabından birisi de budur. Biz büyüklerimizden bunu böyle dinledik. Ayrıca Osman Öztürk hocamızın ve yine Ahmet Cevdet Paşa'nın Kur'an-ı Kerim'in adabıyla alakalı ve yine çok kıymetli üstadlarımızın En Büyük Mucize Kur'an isimli eserinden de bakarak, ayrıca Ramazan Pakdir hocamızın da kitabından bakarak ne yapabilirsiniz efendim? Kur'an dinleme adabını da oradan görebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Son bir şey daha, Fikri Aksoy hocanın Adab-ül Kur'an isimli ince fakat çok çok güzel olan bir eseri vardır. Onu da acizane okumanızı tavsiye ediyorum. Burada da mum söndü hikayesi şöyle. Mum uyandırılır. Artık orada şerbet, çay falan dağıtılmaz. Sohbet dinlenir. Kimse soru sormaz. Ya ayet konuşuluyordur ya hadis konuşuluyordur. Bir kere anlatılması gereken şey anlatılıyordur. Sonra çerağcı dede veya meydancı veya efendinin işaret ettiği birisi mumu dindirir. Mumu dindirir. Ateşi dindirmek tabiri.
Eyvallah.
Dinlendirmek değil, dindirmektir doğrusu. Mumu dindirir. Mum söndü olur. Mum sönünce ne olur? He artık efendim bizim komşu vardı şöyle bir şey oldu. Efendi Hazretleri benim miras meselesi böyle oldu. Geçen gün çocuk şöyle yapmış. Her mevzu konuşulur. He derler ki mum söndü artık serbest. Kalkmak isteyen kalkar gider. Sorusu olmak ise her mevzu konuşulabilir artık. Fıkra anlatılır, hikaye anlatılır. Uzun kış gecelerinde kurt hikayeleri, ayı hikayeleri. Mum söndü demek bu demektir.
Peki hocam niye şöyle bir şey olmamıştı? Hani bununla alakalı da acaba bir şey var mı bu işin? Esprisi var mı? Birisi çıkıp arkadaşlar şimdi sohbet başlıyor. Susun. Hepiniz şöyle oturun. Hani mum yerine niye birisi bunu ilan etmemiş?
Çünkü lafın tamamı ahmak adama söylenir. Tekkeler, huzuru şeyhler böyle bir mürit-mürşit ilişkisinde irfan devrededir. Hareketlerle anlaması lazım. İşaretle anlaması lazım. Kalkıp hey içeride Yasin okun, eştat lofe falan bunu tulumbacı kahvesinde olmaz. Bunlar edepsizliktir. Efendim biz görüyoruz. Gördüğün su imsal misal teşkil etmez. Bu adamlar başka türlü anlamıyor. O zaman derviş değil. O zaman başka bir şey yapıyorsunuz siz orada. Tulumbacı kahvesinde bile böyle bir şey olmaz. Kahvede bile oranın müdavimleri köy kahvesinde falan bağırarak çağırarak kahve istemezler. İşaretle anlaşırlar. Tekke dediğin yer, dergah dediğin yerde. Hadi kalkın der gibi böyle adam mı güdülür? Sonra öğretmeyerek fırça mı atılır? Böyle şeyler tekkede olmazmış. Camide bile olmaz.
Eyvallah.
Ya ne yapıyorsunuz? Kur'an oku, toparlansanıza ya. Denmez. Neden? Sen orada rencide edemezsin. Sen örnek olamadıysan İmam Efendi Kur'an-ı Kerim okunurken lakaytlik yapıyorsa cemaatte yerlenir. Cemaatte yani rahatsızlanır demek istiyorum. Bu onunla alakalıdır. İşaretten anlayacak. Ama efendim adam yeni gelmiş. Yok. Yeni gelenin yanında muhakkak bir rehberi vardır. Hiçbir şey bilmiyorsa etrafa bakacak. Hata ediyorsa bile 1, 2, 3, 5 bakacak. Edep öğrenecek. Görerek öğrenecek ki işaretle anlar hale gelecek ki onda irfan damarı ne yapsın? Gelişsin. Bir insanın mütalaa gücüne hiç fırsat vermeden siz her şeyi söylerseniz bu aynı bir insanın kendi işini yapmasına mani olmanız gibi ona zarar verir. O kendi kendine bunu öğrenmeli. Söz artık hiç anlamayan, hatta dışarıda kabul edilen adama söylenir. Arkadaşlar sessiz olalım, burada bir sohbet var. Asla içerideki adama söylenmez. Dışarıdaki adama söylenir. Evet.
Eyvallah.
İçerideki adama söylüyor biri, o dışarıdadır. O içeriye dahil olmamış bir adamdır. Buradan böyle bunları ölçmek mümkündür yani. Evet.
Her kim zühdü kanaat gösterip de dünyayı terk edecek olursa dünya ona doğru ziyadesiyle yaklaşır.
Evet.
478. beyt.
Mesela bu söz doğru mu? Doğru.
Eyvallah.
Nasıl? Tek başına baktığında evet bir tespit. Genele baktığında duruma göre olabilecek bir şey. Şimdi diyelim ki bir adam belediye başkanı. Şimdi seçimler de yaklaşıyor. Biz siyasi olarak konuşmuyoruz. Şimdi bu adam zühdü takva dünyadan eline eteğini çekecek. Nasıl çekecek bu adam? Bu adam kanalizasyondan tut, kültür merkezi açılışına kadar insanlarla uğraşmak durumunda.
Eyvallah.
Dinlisinden tut, dinsizine veya bunun paralelindeki kimler varsa hepsiyle uğraşmak durumunda. E şimdi sen bırak ya ne yapacaksın denmez. He, ama şu var, bir adam bununla uğraşır fakat gönlü Allah'a bağlıdır. He bak, onun da bir kıvamı vardır. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ama doğrudan yekten insanın, herkesin aynı yolu tutacaksın sözü doğru bir hareket değildir. Bu arada zühd kelimesi ve zühd kavramı tasavvuf terbiyesinde en çok yanlış anlaşılan kelimelerden.
Yanlış.
Yanlış anlaşılan kelimelerden.
Eyvallah.
Hatta zühd o kadar önemli bir meseledir ki tasavvufta, eskiden sufiye demiyorlar, zahit diyorlar. Tasavvuf erbabı olan zatlara. Fakat makas o kadar açılmıştır ki artık tasavvuf erbabına zahit dediğinde hakaret kabul eder. Çok yanlış anlaşılan bir kelimedir. Açın bakın kitabı zühde okuyun. Her biri bir evliyanın menkıbesi mesabesindedir. Fakat zahitlik, zühd ve yine zühdü her şeyden elini eteğini çekmek gibi anlamak meseleleri çok tartışılmış bir meseledir. Fakat neticede yanlış anlaşılmıştır. Tek başına tek tek ekol olarak araştırılmış bir bütünün parçası olarak günümüzde de maalesef insanlarımıza anlatılmamıştır. Belki hususi olarak bir zühd meselesi.
Eyvallah.
İşlenebilir.
Kıymetli hocam, burada hani daha evvel tarikler, seyri sülükle alakalı tariflerde de insanın meşrebine, onun neşesine göre bir yolda gitmesinin onun için daha iyi olacağı şeklinde böyle izahatlar yapılmıştı. Burada da bu Yahudi vezir herkese belki meşrebine göre bir yol tarifi de yapıyor gibi de gözüküyor. Mesela en son söylediği onun için iyi bir tarifti.
Çok güzel söylediniz. Adam o kadar hin ki. Mesela diyelim ki sizin mizacınız şey böyle celalli bir mizacınız var. Kavga, dövüş hemen yapalım abi tarzında. Ona diyor ki vur kır geçir diyor gözüm diyor. Kimseye de izahat verme. Yapabileceği şeyi söylüyor ona.
Eyvallah.
Ötekisi de mesela böyle hiç akla ermiyor ticarete falan. Sen sadece talebe okut diyor. Hiçbir şeye karışma diyor. Sermayeymiş, şuraya yerleşmeymiş, bölge abi şeyi, bölgeye bakacakmışsın, kasaba, belediye başkanı. Sakın ha diyor, sana göre diye bu işler diyor ya. Bizden arkadaşlar bu işi yapıyor. Ah diyor, sen hak yoldasın diyor. Ben onları da istihdam etmeye çalışıyorum ama mümkün değil diyor. Herkesin nabzına göre şerbet veriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hiç kimse onu düşman kabul etmiyor. Şeker gibi bir adam kabul ediyor. Mizacına uygun konuştuğu için. Fakat yetiştirdiği adamlar her biri kendi sahalarında namuslu olurken en büyük fitneyi ve namussuzluğu yapar hale geliyorlar. Bağlandıkları yerden aldıkları şeyden dolayı.
Eyvallah.
İşte burada zaten zehir bu. Sadece İsa dinini öğrenmedi ki o. Kendisine gelenlerin mizaçlarını öğrendi. Yani tazıya tut, tavşana kaç. Böyle yaptı. Evet.
Tomar'ın birinde demişti ki Allah sana ne vermişse onu icat ederken sana şirin kılmıştır.
Hı.
Cenab-ı Hakk'ın sana müyesser kıldığını hoşlukla kabul et.
Evet.
Kendini zahmet ve meşakkate düşürme.
İbadet mi etmek istiyorsun? Evet. Sadece ibadetle meşgul. İbadet etmek istemiyor musun? Yahu diyor Allah diyor sana göre yaratmıştır her şeyi.
Eyvallah.
Ne diyor da kendini böyle üzüyorsun ibadet. Kılma işte diyor, yapma diyor. İçiyor musun diyor. Diyor fıtrat demek ki bir istek var. Yine bu da şeydendir. Sapık efendim İslam kimliği altına girmiş belli mezhep şeyleridir. Bunlar derler ki istek haktır. Hak istektir. Yani namaz kılmak istiyor musun? Hayır. İstek haktır. Öyle der. Namaz kılmak istiyor musun? Hayır. Neden? İstek haktır. Hak da istektir. Buradan alıyorlar kendi isteklerinin hepsini hak kabul ediyorlar.
Böyle bir topluluk var mı hocam?
Hakikaten. Ya tarihte yaşamış topluluk da var. Şu anda da olan var.
Çok acayip.
Allah beni bilmiyor mu diyor. Mesela bugün hiç gücenmesinler. Bir psikanaliste gittiğinde %90 meslekleri itiraz ediyorlarsa buyursunlar. Yazsınlar. Bendenizle konuşayım. Sadece kendi aldıkları ilim dalından yaptıklarında ve uğraştıklarında mesele şudur. Gelen adamı sıfırlamak. Mesela çok kötü bir adam. Evet sen kötüsün. Ya kötü bir şey yapmışsın. Kötülük var, bu kötülük var ama bir de sen sensin yani. Şimdi ne yapacaksın? Şunu tövbe et, mücadele et falan değil. Bir kere adamda bir kendisini ilk önce bir rahat etmesini isterler. Yani sanki papaza gitmiş de günahlarını anlatmış, bitti. İsa baban yüklenecek, merak etme. Tanrı baba falan demesi gibi. Şimdi bir kere adamı bir rahatlatırlar. Ondan sonra da adamı böyle fazla kasmadan, sen şimdi şöyle yap, biraz daha böyle yap. Ama böyle yaparken az iç, biraz içsen de olur. İçtiğin zaman suçluluk duygusu hissetme, bu seni daha da çirkin hale getiriyor. Böyle bir noktada oh, rahat bir psikolojiye kavuştum der adam. Suçunu kılıflayabilecek, kılıfladığı zaman vicdan azabı hissetmeyecek. Karşıdakinde de suç aradığında onu da görebilecek. Fakat gel şunu biraz daha böyle kitabına uydurarak yap tarzına doğru insanı götürür. Neden? Çünkü bunun haricinde bir şey verebilmek için manayı kabul etmesi lazım.
Eyvallah.
Manayı eğer siz insanın hormonal yapısını etkileyen kimyevi sıvılar olarak düşünürseniz o adama anlatabileceğiniz şey ancak bu kadar olur. Sıfırlamak olur. Kaseyi boşalt, yeni bir terkip yap.
Buraya hemen virgül koyalım hocam müsaadenizle. Evet. Ve bu virgülü az sonra devam ettirelim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa Mesnevi ile İlahi Aşk programında TVNET ekranlarındayız. Mesnevi ile tvnet.tv.tr bu adresimizi de tekrar bu program içinde anımsatmış olalım, hatırlatmış olalım. Hocam burada konu devam edecek ama şöyle bir şey de var. Bütün bunların hepsi bir fikir. Yani tutup bu insanları öbür padişahın, sultanının yaptığı, yani vezirlik yaptığı, kişinin yaptığı gibi kulaklarından, burunlarından asmıyor. Onlara böyle çeşit çeşit işkenceler yapıp fikri dikte de etmiyor. Geliyor onlara sadece iki cümlelik, üç cümlelik bir fikir zerk ediyor.
Çünkü insanda fikir hakim. Eyvallah. İnsanın fikri yoksa zaten o hayvan mesabesindedir. Hayvan derekesindedir. Fikirle yaşar insan ve fikir... Fikre uygun bir şey yaptığında o ameli devam eder, o eseri devam eder. İyi olsun, kötü olsun. İnsana mana hakimdir. İnsana fikir hakimdir. Dolayısıyla bir insanı öldürmekle fikri yok edemezsiniz. Burada vezir zaten bu noktadan hareket etmişti. Eyvallah. Şimdi başka bir mesele var. Burada Tahir-ül Mevlevi Hazretleri çok güzel bir şey yazdığı için hani bazı şeyleri biz söylediğimizde bizim fikrimiz gibi zannedilebilir ama Tahir-ül Mevlevi bu istek meselesini şöyle anlatıyor. Diyor ki bazı dervişliği, tasavvufu kendilerine uydurmaya çalışan insanlar istek şart, istek hak derler.
Eyvallah.
Evet. Mesela ezan okunuyor, namaza gidelim tekliflerine maruz kalırsa bu nevi kimseler derler ki yo erenler istek şarttır. Fakir değilse hak vere. Eğer benim namaza gitmem hakkın isteği olsaydı bana da istek verirdi. Şu anda bir namaza gitme isteğim yok. Demek ki hak istemiyor. Bak bak. Bunu söylerler. Aynı şekilde içki kullanmak haramdır yahu dersin. O zaman da der ki imanım istek haktır. Dem kullanışımı Allah istemeseydi. Tahir-ül Mevlevi'nin tabiriyle okuyorum. Dem kullanmamı Allah istemeseydi. Bana da o istek gelmezdi. saçmasını yuvarlar diyor, atar. Fakat arkasından da buyuruyor ki, istek haktır sözü doğrudur ama benim ve senin gibilerin değil. Cenab-ı Hak peygamber için ne buyurdu? Estaizu billah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Başka? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. Allah'ı sevdiğini iddia edenlere de ki, bana tabi olunuz da Allah da sizi sevsin. Ne bileceksin sen Allah'ın isteğini? Ne bileceksin sen Allah'ın muradını? Peygamber'e tabi olmakla bileceksin. İşte bu sapık itikadı göstermiş oluyor. Demek ki günümüzde bunu söyleyenler var mı yok mu onu biz şimdi uzun uzadıya konuşamayız. Fakat bu saçmalık, bu küfür ne olacaktır? Kıyamete kadar gidecektir. Böyle insanlar olacaktır. Yani bunun eskiden adı şuydu, şimdiki adı buydu. Bu bitti. 100 sene sonra başka bir adla yine aynı fikir gidecek. Neden? İnsanların ölmesiyle fikirler kaybolmaz.
Eyvallah.
O fikri alabilecek bir adam çıktığında o fikir devam eder. İnsanlara mana ve fikir hakimdir. Hangi fikirdeyse insan. Mesela şimdi buradan gerçekten bir şey öğreneyim, Mesnevi'den bir şey öğreneyim diyen o fikirde olan bir insanın biz güzel konuşamasak da eksik de anlatsak muhakkak o fikirle baktığından dolayı bir şey alacaktır. Ama bizi tenkit etmek ve ta başından bizi reddetmek için o fikirle dinleyen bir insan burada ayet de okusanız, hadis de okusanız yine fayda etmeyecektir.
Eyvallah.
Aynı şey bizim için de geçerli. Biz hangi fikirdeysek o fikre göre şurada yaptığımız işin bir kıymeti olacaktır. Allah kalplerimizi, niyetlerimizi ve fikirlerimizi tashih eylesin. Amin. Yani düzeltsin, düzgün, salim eylesin.
Amin. Peki hocam, önce fikir, yani fiiliyattan önce fikir var. Bütün bu söylenenlerden bu da çıkıyor gibi geldi bendenize. Yani davranıştan önce bunun bir fikri altyapısı
tabii
oluşuyor.
Tabii canım, şimdi benim elimde tik var. Evet. Böyle yapıyorum. Ne yapmak istiyorsun sen diye sorar mısın bana? Tik bu ya.
Eyvallah.
Bir fikirsiz yapıyorum ya, elimde değil, istem dışı. İstemek bir fikirdir. Niye istemeye, içimden öyle gel diye fikir demiyoruz? Fikirde süzülme vardır. Akıl devrededir. Kalp devrededir. O yüzden fikrin ortaya çıkartma sürecine ne denir? Tefekkür denir. Fikirden gelir o. Bir şeyler ve cenk vardır. Tefekkür, tereddüt, teşebbüs, teşviş. Bu bir şeydir, bir çalkantılıdır. Hop diye bir şey gelir, bir dakika oluyor mu bakalım? Ben şu saatte yapmak istiyorum bu işi. Oluyor mu? Kalp izin verir, tamam der. Çok güzel, uygundur. Akıl der ki ama şartlar müsait değil. Sen burada bunu yapamazsın. Şöyle edemezsin. Değil mi? Sonradan da hepsine uygun olarak şöyle yapalım dersin. Ve kalkarsın onu yap. Çay içeceğim dersin. Uygun mu uygun? İlk gelen hissiyatın birazcık böyle bir süzgeçten geçirilerek aklın, kalbin, içtimai hayatın bulunduğu konumun farkına vararak bir şey olduğunda o zaman o fikirden zuhur eden fiile hareket dersin, amel dersin. İster kötü olsun, ister iyi olsun. Eyvallah. Ama istem dışı. Sara nöbetine tutulmuş bir adam titriyor. Uykudayken konuşuyor. Hehehi yapıyor. Ne demek istiyorsun oğlum sen? Niye gülüyorsun bana diye sorulmaz. Adamın anesteziyi almış, dili dışarıda sarkıyor. Ona bir şey sorulmaz. Deli. Ne demek istiyorsun sen demez. Bak dünya mahkemelerinde bile bir deli cinayet işlese cinayetten hüküm giymez. Tedavi yatır. Neden? Fikirsiz yaptı onu.
Eyvallah.
Sadece fikri var diye adamı cezalandırabilir misin? Cezalandıramazsın. O zaman niye Allah'a kafa tutuyorsun? Sen dünyada bile kötü düşünen adamı mahkemeye atamıyorsun da. Allah da senin düşüncene hepimize cehennem azabı vereydi ya. Ben iyi düşünüyorum, hepimize cennet vereydi ya, niye diyorsun? İyi düşünen adama da çıkartıp onun belgesi vermiyorsun. Yani Allah Teala bizim kudretini anlamamız için dünyada içimizden, dışımızdan, ferdi, içtimai, bütün böyle her şeyi Allah fikrin olduğunda sana terbiye olabilecek şekilde Rabbül Alemin seni bir terbiyeye almıştır. Allah fikri yoksa, fikretmek fikri yoksa ne tefekkür, ne tezekkür, ne teşekkür, ne tahmid, ne temcid, ne taabbüt. Hiçbirisi bunların olmaz.
Eyvallah.
İslam dışı yapıldığında şey olmaz. Evet.
O halde çok özür dilerim hocam. Konuyu bölmek için sormuyorum ama bu aralar bütün bu konuştuklarımızı bendeniz böyle bir şablon gibi zihnimde hem mevcut Türkiye'deki hem de dünyanın farklı farklı yerlerinde kendimce ilgilendiğimi düşündüğüm, sandığım mevzulara da uyarlamaya çalışıyorum. Mesela şu anda birçok yerde savaş oluyor. Suriye'de evet. İnsanların canı yanıyor. Dünyanın birçok
canı
yerin...
yanma demeyelim ona babacığım. Benim de şimdi bu kravatı taktığımda canım yanıyor.
Eyvallah.
Yani ben de hoşlanmıyorum kravat takmaktan, açık söyleyeyim. Can yanması biraz daha masum bir harekettir. Irzlarına geçiliyor, eyvallah. Tecavüz ediliyor, parçaları kopartılıyor. Doğu Türkistan farklı mı zannediyorsunuz?
Eyvallah. Doğu Türkistan'da.
O beceremediği için bu zulmü ortaya çıkıyor. Doğu Türkistan'da ne oluyor? Her hafta 500'den az değil şehit edilenlerin sayısı. Evlere dalınıyor. Hiç sorgusuz sualsiz insanlar sokaklarda infaz ediyor. Biliyor mu bunu insanlarımız? Yok. Tabii ne olsa Doğu Türkistan. Şakır şakır adam öldürülüyor orada. Şakır şakır. Biz de sonra din ayağına yatarak gidiyoruz. Bunu erbabı anlasın. Bunu bir ifşa olarak kabul etsin. Açmayacağım mevzuyu. Biz ne yapıyoruz? Çin'de dini yayacağız değil mi? İslami yayacağız. Gidiyoruz Çin'deki en büyük kumarhanelerin olduğu bir adada sanki mazlum Müslümanlar varmış gibi oraya tebliğ yapmaya kalkıyoruz. Efendi efendi yüzüğü ahırda arayacaksın. Nerede düşürdüysen yüzüğü orada arayacaksın. Aydınlık diye dışarıda aramayacaksın. Bugün Doğu Türkistan sadece Esed'in yaptığı bu zulüm şuna yeter ki Müslümanları şu anda Halep'te, Hama'da, Şam'da ve hemen sınırımızda yaptığı zulümle dikkatlerini oraya çekiyor. Orada bunlar yapılırken, herkes bununla meşgulken Doğu Türkistan unutuldu bile. Myanmar unutuldu bile.
Eyvallah.
Yani zalimin bir de böyle bir özelliği vardır. Orada yaptığı o akut şey, fevri bir davranışa yol açtığından, bir yarada kanama olduğunda, bir adamın bir yeri koptuğunda, getir bakalım bir kolesterolüne bakalım denir mi? Hemen herkes yaraya hücum eder. Bütün eczai vücut dikkatini oraya verir. Beyin vesaire falan da öyle. Başka bir şey göremez. Şu anda kan ağlıyor, kan. Can yakmak ne demek? Canları yakıyorlar, yakıyorlar, ateşe atıyorlar. Ve küçük çocuğundan büyük insanına, yaşlı teyzesinden kız çocuklarına kadar tecavüz ediyorlar, tecavüz. Ya bu namussuzlar kendilerine göre tırları, binlenmeleri durdursunlar. Orayla işbirliği yapsın desinler. Bunlar Allahsızdır, Allahsız. Allahsızdır. Velev ki böyle bir şey bile olsa en son konuşulacak şeydir bu. Bunu söyleyen insanlar en hafif tabiriyle Allahsızdır. Bunlar artık hiçbir şeyden haberleri olmayan, cahil cühelanın ta kendileridir. İsterse 5 fakülte bitirsinler, insanı öğrenmemişlerdir. Hayvan bile insanı bildiğinde kıymet kazanır. İnsana yakın olan bütün hayvanlar kıymetlidir. Bunlar bir hayvan kadar bile insana yaklaşmamış insanlardır. Şu anda korkunç bir katliam yapılıyor. Korkunç. 200 binden fazla insan sadece Türkiye'nin içerisinde. Ne demek bu ya? Kaç tane il yapar bu?
Eyvallah.
Ya o yüzden kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Canını yakıyor falan değil. Katlediyor o zalim dediniz. Şimdi oradan alalım tekrar.
Estağfurullah. Yani orada gördüğümüz şey bizim sonucunu görüyoruz ama bu sonuca ulaşıncaya kadar onun şu tarifle de hani bu cetveli bu şablonu oraya oturtunca bunun için bir şey düşündü, bir şey fikretti. O fikrettiği şeye de uygun bu hali yapıyor. Bu zulmü yapıyor, bu işkenceyi yapıyor. Peki diğer tarafında hani bizim bir fikrimizin olmaması mı durumu var hocam? Yani biz bunları izliyoruz. Biz bir şey fikretmiyoruz ki fiiliyatta bir şey yapmıyoruz.
Şimdi niye
şey
Allahsız denildiğini anlatabildik mi? Bak siz söylediniz zaten. Bir şey yapmıyorsa adamın Allah'a inancı yoktur.
Eyvallah.
Gördün mü sen bunu? Duydun mu? Bir şey yapacaksın. En ucuzu benim yaptığım, şu andaki yaptığım iş. Bunu duyuruyorum. Bununla kalmayacaksın. Yardım kampanyaları düzenleyeceksin. Kaç kişi düşündü mesela oradaki çocukların halini, oradaki çocukların açlığını, susuzluğunu? Yani bunu düşünmekle, düşünmüyorsa mümin değil. Veya onun inandığı Allah'la dinimizdeki Allah inancı arasında fark var. Çünkü öyle bir Allah'a inanan asla ve asla bu kadar vurdum duymaz olmaz.
Eyvallah.
Muhakkak imanında bir eksiklik vardır. Allahsızdır yani. Evet.
481. beyt.
Yani şu değildir Mustafa buyurun kardeşim. Allah Teala bizim insafımıza bırakmış. Yani bakarsınız da bakmazsınız da. Tabii baksanız iyi olur. Yardım etseniz iyi olur. Ama etmezseniz de ne yapalım? İşte edenler de var. Ya bu küfrü mucip değildir. Öyle mi zannediliyor? Yani bunlara duyarsız olanlar hemen çarpılmıyor diye bu küfür zannedilmiyor mu? Ya ona bakarsan Allah'a da meydan okuyan adam Allah hemen çarpmıyor. Allah Teala serbest bırakıyor. Ama muhakkak bunun hesabı sorulacak. Şu süre içerisinde ne yaparsan yap. Evet. Verdiğim kudret icabı. Benimle savaş edebilirsin. Zulüm de yapabilirsin. İbadet de yapabilirsin. İster iman et, istersen küfret. Sana bir süre verdim diyor. Mecbur bırakıyor muyum seni? Allah yoktur diyecek bir adamın tam yok derken diye dili düğümleniyor mu? Yok, çıkıyor ağzından söylüyor. İstiğfarı da bırakıyor ama. Tövbe etmeyi de veriyor. Zulmetmiyor.
Eyvallah.
Ama bil ki sen hesabını yap. Sana ben bunu hesaplı verdim. Hesapsız gitme. Ben yapmadım hesabı. Benim hesabım var, buna emin ol. Ben hesabımı yaptım. Senin hesabına göre yaptım ya Rabbi. İnşallah kurtarıyorum. Allah Teala merhametinden bu hesabı yanlış çıkartmayacakmış. Böyle de bir lütfu var. O yüzden hayattayken, can bedendeyken ve tendeyken insan her gün ameli düzeltmeli. Ne kadar yanlışı varsa düzeltmeye çalışmalı. Ben demiyorum ki herkes iyi olsun. Bunu diyecek en son adamı. Fakat hep hayatında daha güzel bir şey yapmak için gayret etmeli. Ama dediğim dedik, çaldığım düdük derse, ister adı bilmem ne olsun, ister hoca olsun, ister profesör olsun, ister şeyh olsun, ister derviş olsun. Onun hesabı görülür. İster namazını 1500 kişi kılsın, isterse 5 kişi kılsın. Adamsa ne âlâ. Değilse bütün İstanbul namazını kılsa yine o cenabet gider vesaire. Evet.
Tomar'ın birinde demişti ki kendi isteğini bırak. Çünkü senin tabiatınca makbul olan kötü ve merdut bir harekettir.
Tam tersini söylüyor. Devam edelim.
Muhtelif ve müteaddit yollar tabiata kolay gelmiş. Onlardan her birine bir millet ve bir din can gibi olmuş. Yani ona sarılmış kalmıştır. Eğer hakkın müyesser etmesi çıkar bir yol olsaydı her Yahudi, hatta her Mecusi arifi billah olurdu.
Şimdi burada da böyle diyor. Şerhe hacet yok. Yani bu kadar evvelden anlattık. Ama tadat ettiğimde şöyle bir 11 veya 10 civarında fikir oldu.
Eyvallah.
Devam edelim.
Tomar'ın birinde demişti ki Allah'ın müyesser kıldığı şeyler, yani icrasını kolaylaştırdığı hareketler, kalbin hayatı ve ruhun gıdasıdır.
Hayda, bu da tamamen tersi.
Tabiata zevk veren bir şey geçince...
Yani tabiata zevk veren bir şey geçince artık o tabiatta diyor. Oradaki tabiat ne? Devam et. Hem insanın tabiatını hem doğayı mukayese ederek, doğadan da misaller getirerek insan tabiatına ilişkin hükümler serdediyor.
Eyvallah.
Zırvalıyor daha doğrusu.
Tabiata zevk veren bir şey geçince artık o tabiatte feyiz husule gelmez. Nebat yetiştirmeyen çorak yere döner.
Nasıl ki bir zevk alamayınca, bir tat alamayınca toprak bile ot yetiştirmiyor. Sen de zevk veren şeyden geçersen artık sende de ne olur? Sende insanlık sırları, hakikat, bunların hiçbirisi zuhur etmez. Evet.
Öyle bir adamın hasılı pişmanlıktan, alım satımı da zarardan başka bir şey doğurmaz.
Evet.
Böyle bir hareket.
Yani o kişi evet. Bey ve şerada, biatta, iradesini teslim etse de, ibadet etse de, manevi iş yapsa da, ne yaparsa yapsın, dünyadaki ticaretinden, ahiret için ibadetinden ne olur? Bir fayda elde edemez. Neden? İstemediği şeyleri yapıyor. Zorlanıyor, sıkılıyor. Evet.
Böyle bir hareket, yani ibadet ve taat yahut onları yapan müyesser değildir. Belki onun adı muasser olmak lazım gelir.
İbadet müyesser değildir ki diyor. Muasserdir. Yani zordur. Böyle bir durumda zorluğunu istemez ki Allah seni. Sen diyor canının keyfine bakacaksın yani. Evet.
Sen muasserle müesseri ayırt et ve bununla onun son haline bak.
Bak bak bak, bir de ilim taslıyor. Muasser müesser böyle kafiyeli konuşuyor, şiir gibi konuşuyor. Namussuz çok acayip dil yapıyormuş ya. Evet.
Tomar'ın birinde demişti ki kendine bir üstad bul. Hasep ve nesep dolayısıyla akıbeti umura vakıf olamazsın.
Ha, sen neticeyi göremezsin. Kendine bir mürşit bul, üstad bul. Hem hasep olarak hem nesep olarak. Şimdi sen kim bilir hangi ana babadan geliyorsun? Aa, falancadan geliyorsun. Olmaz. Senin baban ne iş yapardı? Demirci. E annen çiftçi. Ya biz demircinin, çiftçinin oğlundan ne olur? Veya daha yukarıya bak. Sen Kabil'den mi geldin, Habil'den mi geldin? Oraya kadar işi tutturur. Yani böyle seçilmiş bir aileden mi geldin? Yok. O zaman bir böyle bir olmaz. Hasep olarak da nesep olarak da. Sen kendini nispet edemezsin. Hasep yaptığın işte de bir şey yapamaz. Yani bunlarsız hareket edemez. E neticeye erişemezsin. O zaman senin namına bir neticeye eriştirebilecek bir adam tut. Bu işleri senin ne yapacağını o söylesin. Veya sen ona teslim ol. Evet.
Her millet fikrince geleceği gören kimseleri alarak geçinmek istediler. Kendi düşünceleriyle hareket ettikleri için zillete ve felakete uğradılar.
Yani kendin bir şey düşünme, kendin tefekkür etme, kendin yapma. Ondan sonra ne yap, ne deniyorsa onu yap. Evet.
Akıbeti görebilmek el örgüsü ve oyuncak kabilinden bir şey değildir. Öyle olsaydı din ve mezheplerdeki bunca anlaşmazlık nasıl meydana gelirdi?
Bir de mevcuttan veriyor. Mezhepler arasında bir çatışma var mı? Var. Bak onlar hep böyle başlarında birisini bulmadıklarından böyle oldu. Şimdi el örgüsü, bir el örgüsünü aldığında, başladığında bunun sonu nereye gidecek anlarsın. Gidiş şekli bellidir. Ama bu öyle bir yol değildir ki. Akıbeti görebilmek için ayrı bir özelliğe sahip olmak lazım diyor. Evet.
Tomar'ın birinde demişti ki üstadı tanıdığın için üstad sensin.
Ha, bu da güzel. Üstadı buldun mu? Üstad sensin o zaman. Senin artık üstada ihtiyacın yok ki. Evet.
Adam ol da bir takım kimselerin tabi olma. Git başının çaresine bak. Serseriyane dolaşma.
Sen serserilik yapıyorsun diyor. Kafanı alıp diyor bir yere teslim etmen. Şimdi tek bak. Teslimiyet, bir üstada teslim olma. Bunun olduğu yer var, olmadığı yer.
Eyvallah.
Dedik ya, bir bütünle alakalı olduğunda kıymeti var. Şimdi camiye gidiyorsun. Sen belki 5 cüze ezbere biliyorsun. Belki imam efendi 1 cüz ezbere biliyor. Camide cemaat olmak için ne yaparsın? İmama tabi olursun. Ama şimdi imama tabi olduktan sonra kalkıp onun sahasının dışında, onun ilminin dışında bir şey sorar mısın? Hayır. Veya mürşide tabi olmak da böyledir. Mürşide tabi olmanın kendine ait hususi bir tarzı, alakası vardır. Bir üslubu vardır. Anlaşması vardır. Ve sonra oradan aldığın hayati bilgilerle kendin irfanınla devamlı geliştirmek durumundasın. Mesela onun sözünü dinlersin. Muhakkak kendindeki tecrübeyi, ibadet taatı. Diyelim ki bir tesbih aldın. Ben tesbih aldım, benim yerime de çek demezsin mesela. Veya işte Şeyh Vefa Hazretleri'nin yaptığı gibi. Oğlum bir su getiriver demiş. Getirmiş, böyle vermiş bardağı. Anlatmıştık bunu. Kul bundan tutmuş. Halbuki nasıl tutması lazım? Şöyle tutması lazım ki alttan şöyle. Karşıdaki insan kul bunu alsın. Eyvallah. Bu tutmak için yapılmış. E sen tutarsan ben nereden tutacağım? Böyle getirmiş. Oğlum demiş, yandaki çömlekçiden git bir tane daha kulp taktır buna demiş. O gitmiş, dinlemiş sözünü. Gelmiş bu sefer buradan böyle tutmuş iki tarafında. Oğlum git demiş, susuz, bu kadar, o kadar da susuz değilim. Beklerim, git bir kulp daha taktır. Almış böyle tutmuş bu sefer. Kendine yönelik kulbu. Dördüncü kulbu taktırmış, getirmiş. Heh, şimdi tutulacak tarafı bana doğru dönük demiş, almış. E bunu ilk başta söyleseydi bu kadar iyi öğrenmezdi.
Eyvallah.
Burada tabi olursun. Niye bunu ilk başından söylemedin aga demezsin. Öğretmene de söylemez. Öğretmene ahkam kesmeye kalkarsan talebe yetiştiremez. Ama bir çocuk taharetlenmesini kalkıp ilkokul öğretmenine sorar. Aile onun terbiyesini vermez. Ellerini yıkaması bir kere söylendiğinde, aa sen öğretmensin, ellerimi de benim yerime sen yıka dersen, bu artık şirazesinden kayar. Burada bahsettiği hizmetsiz, himmetsiz, gayretsiz, ülfetsiz, muhabbetsiz olarak ve iradesiz olarak. Çünkü bak müritte bir irade var ki mürit derler kendisine. Zaten iradesiz olan adamın ne mürşidi olacak ya? Mürit olamamıştır ki mürşit arasın.
Eyvallah.
Yani din nasıl akıl bali olanaysa tarikat ve tasavvuf terbiyesi de akıl bali olanadır. Aklı olmayan, manevi buluğa ermeyen bir adama tarikat terbiyesi verilmez. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Zaten tarikat neden sonra gelir? Şeriattan sonra gelir. Şeriatın hükmünü kaldırmaz ki. Hiçbir tarikatta şeriatsız icraat yoktur. Hiçbir tarikat şeyhi, hiçbir tarikat piri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şeriat-ı garra-i Ahmediyesini kaldırma cüretinde bulunamaz. Böyle bir şey yapmadıkları için pir olmuşlardır. Onlar namına bunu yapanlar da sahtekardır, sahtekardır, sahtekardır. Hiç alakaları yoktur. Ne şeriatla, ne tarikatla, ne İslam diniyle.
Eyvallah.
Bütün tesbihatlar beş vakit namaz sonrasıdır. Beş vakit namaza bağlıdır. Hiçbir tarikatta vacipler, sünnetler atlandıktan sonra tarikat dersi yapılmaz. Bazı yere gidersin, Efendimizin hiç terk etmediği sünnetler terk edilir. Fakat tarikat dersini çekmeye kalkar. Bu ne tesbihi? Sünnet. Bu ne? Şeyhimden aldığım tesbih. Öyle baksana sen bana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihinden daha mı kıymetli bu? Sen nereden buldun bunu? Biz işte biraz şeyiz de böyle lay lay lom gençlikten geldik de bize fazla yüklenmiyorlar. Babacığım bunun adı din değil. Bir hikmeti vardır. İşte buradan sırları alırsa peygamberi daha iyi anlarlar. Yok, kusura bakma. Muhakkak surette o yolu da o tarikı da bu adamlar bozar ve nitekim bozmuşlardır. Efendim bizimki öyle değil, bizim pirimiz var. Hiç bozdurur mu, kurbanım olayım ben onu. Vallahi Hazreti İsa'nın yolunu bile bozdular. Tevhidi anlatan Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Herhalde peygamberden de daha üstün değil.
Eyvallah.
Sen sahip çıkmazsan yolunu da bozarlar, adamın böyle ağzını da bozarlar.
Peki.
Evet.
Efendim yine kısa bir nefeslendikten hemen sonra burada olacağız. Efendim Mesnevi ile ilahi aşkta. Hocam burada adam ol da bir takım kimselere tabi olma. Git başının çaresine bak mevzusunda. Ben Deniz hemen sonrasında izahatta şeyden üveysilikten bahsedildiğini de gördüm. Yani işte Hazreti Pir'in tabi olmamakla kastettiği, burada da böyle bir şey yazmış müellifi, bu şerhin müellifi. Tabi olmamaktan kastı buraya da çıkar mıydı? Böyle bir şeye nereden işaret verilmiş? Ben Deniz anlayamadım buradaki yazılan kısmı da. Çünkü izleyicilerimiz de belli kitaplardan da takip ediyorlar. Mesela evet. Geçtiğimiz haftalarda da kitap isimleri sormuşlardı.
Yani şöyle bir şey. Şimdi dedik ya, yani şuraya bağlarlarsa işte rahat ederler. Belli hadiseler yolda giderken vuku bulur.
Eyvallah.
Halle alakalı, nevi şahsına münhasır. Bazı durumlar olur. Yolun tamamına bu şamil olmaz dedik ya.
Eyvallah.
Bunlar parça parça doğru sözler olabilir. Ama bütünün hepsi budur dediğinde yanlıştır. Mesela öyle zamanlar olur. Üveysi meşhep insanlar bir başlarında hayatta olan mürşit olmadan manevi terbiyeyle vesaireyle yürüyebilir.
Ne
nasıl
oldu?
Ama bu istisnai bir durumdur. Bunlara üveysi meşhep denir. Şeyhi hayatta değildir veya şeyhi çok uzaktadır veya ne bileyim kendisi farklı bir yerdedir. Mana aleminde kendisinden beslenirler. Abdülhalik-i Goncdavani Hazretleri, işte Ebu'l-Hasan-ı Harakani Hazretleri, Üveysül Karaniye Hazretleri, daha birçok sayacağımız zatların manevi mürebbileri, manevi mürşitleri vardır. Fakat ya bu manevi mürşit de oluyormuş, tamam ben de böyle yapıyorum demek de olmaz. O bir haldir, o insana özeldir. Anlatabiliyor muyum? O insanla alakalıdır. bütün yol bundan ibarettir dediğinizde olur. Melamilik. Bütün hepsi melamidir. Üveysilik. Bütün her şey üveysilik olmalı dediğinizde hatadır. Yani meşrepler mezhep yerine konulmamalı.
Eyvallah.
Mezhep de sırat-ı müstakimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olan o dört mezhebin ışığında belli tariklerin ehli sünnete uygun olarak yaptığı terbiyedir. Bunların içerisinde bir adam o yolun bir mensubu olarak farklı şeyler olabilir. Bir de mesela kendisi belli bir seviyede bile olsa, mesela hilafet almıştır. Mesela belli tariklerde belli bir esmayı tamamlayan kişiler mürit alabildiklerini öğreniyoruz kitaplarda. Mesela işte Fahrettin Efendi Hazretleri'nin kendi yazmış olduğu şeyde tarikte 12 esma vesaire şu kadar esma alanın şöyle şöyle olduğu, şöyle izni icazesi vardır, mürit alabilir, derviş alabilir diye yazdığı bir şey var. Bir de yolu tamamen bitirirse, tamamlarsa yine zuhurata göre alabilir. Fakat nezaket ölçülerinde yine ne yapar? Onlar bile büyüklerine danışırlar, ederler. Anlatabiliyor muyum? Emri manevi ile alakalı bir durum mevzu bahis olduğunda yine o yolun çerçevesiyle değerlendirilir. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yok ille de böyle olacak diye dayatma. Yok ille de böyle olmayacak diye dayatma. Hepsi ifrat tefrit noktalarıdır. Durumun icap ettirdiği zuhurata ve o meşrebin özelliğine göre bu kararlar çıkabilir. Eyvallah. Bunu burada çok net olarak söyleyebiliriz. Biz devam edelim. Peki. Çünkü bu, en azından bu konuyu bugün bu programda tamamlayalım. Evet.
Tomar'ın birinde demişti ki bunların hepsi birdir. İki gören şaşı bir zavallıdır. Yine Tomar'ın birinde demişti ki yüz nasıl bir olur? Böyle düşünen delidir.
Yani bir hepsi birdir diyor. Bir yandan da hepsi bir olur mu? Mümkün değil. Hepsi ayrıdır diyor. Yine böyle hepsine yayabileceği herkes de ortak sapık şeyleri de söylüyor. Mesela hepsi birdir. Hepsi birdir dediğinin aslında hiç uyuşamayacağı kişileri bir olarak gösterme. İleride çıkacak nizalarla alakalı bu sözü ona söylüyor. Ama dikkat edin. Her birine ayrı ayrı çağırıyor, ayrı ayrı konuşuyor. Şimdi birisine sorduğunda yemin ediyor, diyor ki vallahi billahi yan yanaydık, bana söyledi. Ben de yemin ederim diyor, bana da böyle söyledi. Umuma konuşurken de hepsini idare edebilecek şekilde ortaya laf yapıyor. Herkes bana söylediydi, bak bana bunu özel söylediydi, ben bu konuşmanın ne olduğunu anladım diyor. Ötekisi dedi ki böyle söylüyor ama aslında bana gizli söylediği farklıydı diyor. Herkes kendine payiye çıkartıyor. Tabii diyor, umuma konuşurken bilen de var, bilmeyen de var diyerek bu sefer ne yapıyor? O umuma da konuşsa, herkese de konuşsa, özel özel farklı yerlerde, farklı meclislerde hepsinden ayrı şey söylediği için o sapıklık körüklene körüklene gidiyor. Dipten dibe kaynıyor. Ne zamana kadar olacaktır bu? Kendisi araziden çekilip bütün alttan kaynayanlar patladığı zaman ortaya fitne kazanı çıkacaktır. Çünkü ileride de çekilecek. Zaten bir uzlete çekilir gibi oldu. İsrar edecekler vesaire yapacaklar. Yok diyecek, ben artık hicret ettim, uzlet ettim. Şu an sadece ölmek benim için iyidir. Ne yaparsanız yapın diyecek. En son yalnız bir numara yapacak giderken. En son araziden çekilirken haset öyle bir şey var ki içinde. En son diyecek ki emanetim sendedir, ben ölüyorum. Hepsine. Kızıl kıyamet kopacak. Ya devam edelim. Şimdi ne diyor? Her biri
diğerine zıt bir sözdür. Nasıl olabilir ki? Biri zehir, öbürü şekerdir. Evet. İsa dininin düşmanı olan o Yahudi vezir bu tarzda ve nevide 12 tomar yazdı.
12 özel tomar, 12 özel risale, 12 özel kitap gibi bir şey yazıyor. Her birinde de diyor ki bak bunun sırrı sendedir. Aman sen böyle devam et. Aslını buldun, hakikatini buldun. Aman gözünü seveyim, bunu kimseye de söyleme.
Eyvallah.
Hiyerarşik yapıyı da ona göre kuruyor. Bunlar hiç birbirleriyle görüşemeyecek tipler zaten. Evvelden de taassup içerisindeler. Onu oraya karıştırtmıyor, bunu buraya karıştırtmıyor. Burada ayrı konuş. Yani şey gibi düşün şimdi, hani insanlarımız anlasın diye. Diyelim ki bir tanesi işte Doğu Anadolu'da görevli. Bir tanesi diyelim ki Kocaeli bölgesinde, İzmit, Marmara bölgesinde görevli ama bir tarafı da mesela yine Marmara olmakla beraber Balıkesir tarafında. Birisi Çanakkale, Tekirdağ. Bunları birbirleriyle görüştürmüyor. Hepiniz kendi göbeğinizi kendiniz kesin diyor. Bir yandan da onlara verilen talimat, onlara verilen daha doğrusu tomarlar birbirlerinden zıt. Sürtüşecek bir ortam yok. Neden? Şu anda başta çünkü. Zaten bir şey olduğunda o konuşuyor, zaten anlatıyor. Ama herkes kendisinin özel olduğunu hissediyor. Birbirleriyle de irtibatları yok. Burada tamam değil mi? Bu beyaz, bu siyahtır değil mi diyor. He diyor, benim diyor efendim Mehdi'm, benim işte ne vezir. Vezir demiyorlar tabii de. Benim mürşidim, benim işte bu imamım. Bu siyahtır dedi ama bana yazdığı tomar da siyah gibi gösterirsem anla ki beyazdır demişti. Ama kimseye de söyleyeyim, ben özelim diyor. Her birini ayrı besliyor konuşmalar. Onları da büyütüyor.
Eyvallah.
Onların kendi yanlış fikri sahada derinleşmelerini ve taassup içerisinde olmalarını sağlıyor. İşte İsa dininin düşmanı olan. Yani aslında düşmanlığı o insanlara bile değil. Onun gözü başka bir yerde.
Eyvallah.
En yukarıdaki İsa dininin düşmanı olan bu vezir, o Yahudi vezir, bu tarzda ve nevide 12 tomarı yazdı, tamam etti. Şimdi tarihte buna benzer sapıklıklar olmuş. Hatta Fahri Razi bunu kitabına koymuş. Bazı eserlerde bu İsa Aleyhisselam'ın dinine mensup olan bazı kişilerin veya toplumu birbirine düşüren insanların şeyi hakkında. Bendeniz burada bu ders için getirdim. İşte bu vezirin, burada anlatılan Yahudi vezirin Pavlos olduğu hususunda da şarihler görüş bildirmişler. Bir kısmı aynı Pavlos'un yaptıklarını birebir anlatmış. Ben Pavlos değil, Pavlos demiyorum demiş. Pavlos'tur demiyorum. Ama böyle bir vaka vardır demiş.
Eyvallah.
Bazısı da demiş ki yok, Pavlos çok olan İncil'leri, 300, 400, 500 olan İncil'leri indirmek için 12'ye, 4'e indirmek için gayret ettirmişti. Şeklinde de kayıtlar yapanlar olmuş. Bu nevi sapık kimselerin hepsi demiş mesela Murat Müzevi Hazretleri, Şeyh Murat Efendi. Efendim bir başka şey, Ankara'vi hiç isim açıklamamış. Efendim yine. Çünkü her devirde olabilecek insanlardır gibi. Fakat bir de tarihte tespit edilmiş bir vaka var. Onu özetle çıkartıp bir okur musunuz?
Eyvallah.
Mustafa kardeşim?
Estağfurullah. Yüce Tanrı İsa'yı göğe aldırdıktan sonra Hristiyanlar, Polos onları yoldan çıkarıncaya dek iyi bir yol tutmuşlardı. Polos Yahudiydi.
Tekrar edelim burada. Çarmıha gerildikten sonra demiyor, dikkat ederseniz. Neden demiyor Mustafa kardeşim? Bir insan Hazreti İsa'yı çarmıha gerildi kabul ederse durumu ne olur? İslam dininden çıkmış olur.
Eyvallah.
Çünkü Nisa suresinde Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleri ve Tekaddes Hazretleri onun öldürülmediğini, çarmıha da gerilmediğini alenen tek tek bu tabirlerle وَمَا قَتَلُّهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ ayeti kerimesiyle, fakat onu gammazlayan o hain İsa'nın suretine sokuldu. Ona benzetti Allah. Gelen zalimler de ne yaptılar? İsa'yı öldürüyoruz zannıyla çarmıha hakimi gerdiler. İsa Aleyhisselam'ın düşmanını gerdiler. Komediye bak, yani komedi demeyelim. Vehamete bakar mısınız? Çarmıhta duran kim? Resmi de çizilse. Birebir aynısı da yapılsa. Kim çarmıha gerilen? İsa Aleyhisselam'ın düşmanı.
Eyvallah.
Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de bu hususta kesin ayet var. Onlar da inanıyor. Biz de şey yapıyoruz. Kendimize göre. Ya bırakın bu safsataları yahu. Ya böyle şey saçma bir şey olur mu? Şu anda bizi dinlerken cep telefonunda internet olan bile var. Girsinler Nisa suresi. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesi meselesini alsınlar okusunlar. Öldürülmemiştir. Çarmıha da gerilmemiştir. Fakat ona hainlik yapan kişiyi Allah İsa suretine sokmuştur. Hazreti İsa'yı göğe kaldırmıştır diye ayet var ya. Ya bunun nesi tartışılıyor? Evet.
Eyvallah.
Devam edelim.
Polos Yahudiydi. İsa'yı İsa dinine uyanları kötü görür. Boyuna onların kötülüklerini söyler. Onlara düşmanlık ederdi. Kocalınca şerrimin kötülüğünün onlardan eksilmesini istemem dedi.
Yani yaşlandı, artık takatı kalmadı, hastalandı, elden ayaktan düştü. Şimdi niza da çıkartamıyor. Ne yapacak? Eskiden çıkıyordu, konuşuyordu. Şimdi hasta oldu, ne yapacak? Polos'u anlatıyor. Evet.
Bir gözünü kör olmuş gösterdi. Hristiyanlara dedi ki, beni tanıyor musunuz? Evet dediler. Tanrı mahlukatının en kötüsüsün sen. Dedi ki, dün gece İsa'yı rüyamda gördüm. Gözüme bir yumruk indirdi, kör etti beni.
Hem de İsa aleyhisselam yani. İsa aleyhisselam suratına vursalar diğer tarafını çevir diyen kişi. Ha, Musa olsa anlarız da. Museviliğinde var ya Hazreti Musa aleyhisselamı Cebrail'e tokat atıp gözünü düşürmesi. Yani benzetirken bile aslında uyanık olanlar anlayabilir. İsa vurur mu hiç? Mesela der meşrebini. Peygamber tadını kokusunu almayan adam tabii anlamaz. Bir yumruk attı, gözümü kör etti benim. Evet.
Ne vakte dek benim yoluma girenleri inciteceksin dedi.
Yani İsa'dan ben darbe yedim. Evet.
Ben titreye titreye sıçrayıp uyandım. Baktım ki bir gözüm görmüyor. Şimdi İsa'nın benden razı olması için dininize girmek istiyorum.
Ne olur bana anlatın dedi. Biraz siz de oradan takip edin. Dedi ki bana bir yaver bulun. Ben İsa dinini öğreneyim. Bunca zaman bedbaht bir şekilde yaşamışım. Ah İsa, vah İsa. Öğrendi, usullerini öğrendi, erkanını öğrendi. Onlarla yattı kalktı. Sonra ne oldu?
Sonra halk ona inandı.
İnandı.
Derken bir topluluğu yanına çağırdı. Dedi ki, görmüyor musunuz? Ordu padişahın önünden gider. Evet dediler. Öyleyse namazda doğuya dönmemiz daha doğru. O topluluk Kudüs'ten yüz çevirdi, doğuya yöneldi.
Önce adamların kıbelerini şaşırtıyor. Bu adamlar Kudüs'e doğru yönelirken Kudüs'ten bütün o dikkatlerini dağıttı, doğuya çevirdi. Evet.
Yüce Tanrı her şeyi insanın faydası için yarattı. Evet dediler, doğru. Peki neden öküz eti helal olsun da domuz eti haram olsun? Ben şöyle düşünüyorum, domuz eti de helal. O topluluk domuz etini kendilerine helal saydı.
Evet, hınzır etini yiyorlar.
Diriltmek ve yaratmak Yüce Tanrı'dan başkasında kolay değil. Evet dediler. Peki dedi, bu halde İsa'nın Tanrı olması gerek. Çünkü o kuş yarattı, ölüyü diriltti. Bir zaman sonra da halkı topladı. Dün gece rüyamda İsa'yı gördüm, senden razı oldum dedi. Elini yüzüme sürdü. Tanrı onun elinin kutluluğu yüzünden gözümü açtı, aydınlattı. Bana size söylemem için birkaç söz ısmarladı.
Şimdi zaten gözü kör değildi. Bak dedi, ben nasıl iyileştim. İsa Mesih benden razı oldu. İşte yani ben size domuzu yedirdim haşa huzurdan. Şöyle sapıklıklar yaptım, kıblenizi böyle çevirdim falan ama neticede bak mükafatında gördüm. Görmeyen gözüm İsa tarafından açıldı. Peki, sonra ne olmuş?
Bilginlerinizden, büyüklerinizden bir topluluğu seçin, bana gönderin de onlara söyleyeyim.
Tabii çok önemli mevzular söyleyeceğim ben. O yüzden en böyle sağlam adamlarınızı bana gönderin. Ben onlara bazı şeyler vereceğim. Evet, tavsiyeler.
Onlar bilginlerinden, ulularından 3 kişiyi seçip gönderdiler. Teker teker benim yanıma gelin dedi.
Tabii. Şimdi bak, bilgin ne demek? Bir kere şunu test ediyor en önce bak. Bu Facebook'un, Twitter'ın, bilmem neyin, milletin böyle hepsi gittiler. Ne güzel piyasa araştırması yaptılar değil mi? Bir haber çıkartıyorsun, kaç kere tweetlenmiş. Halkı okuyorsun oradan. Proje üretebilirsin artık. Eyvallah. 30 sene evvel ürettiğin projeyi revize edebilirsin. Değiştirebilirsin. Şimdi diyor ki bir kere bunların sözünü dinleyenleri, bunlar kimlerin sözünü dinliyorlarsa bana gönderecekler bir kere. Kafadan bir kere ne yaptı? Halkın ittifak ettiği kanaat önderleri ne yaptı? Aldı. Yanına aldı. Şimdi onları ikna etmeye kaldı iş. Evet.
Eyvallah.
Yanına da tek tek aldı.
Önce birisini çağırdı. Ona İsa bana dedi ki, dedi. Neden onlar bana kul diyorlar? Siz de biliyorsunuz ki ben ölüyü dirilttim, kuş yarattım, anadan doğma körün gözünü açtım. Bunları Tanrı'dan başkası yapamaz. Ben Tanrı'yım. Bana Tanrı demeniz gerek. O adam bundan beri İsa'ya Tanrı demeyi kabul etti, yanından çıktı. Sonra öbürünü çağırdı, ona dedi ki, İsa bana ümmetime söyle dedi, ben öyle şeyler yaptım ki onları Tanrı'dan başkası yapamaz. Neden bana Tanrı kulu diyorsunuz? Tanrı'nın ortağıyım ben. Benim hakkımda bu inancı beslemelisiniz. O adam da bu sözü kabul etti, dışarıya çıktı.
Evet.
Sonra üçüncüsünü çağırdı, dedi ki, İsa ben dedi Tanrı'nın oğluyum. Siz de gördünüz, işittiniz. Ben nasıl yarattım, nasıl ölüyü dirilttim. İncil'i böyle okumanız gerek. O da bu sözü kabul etti, yanından çıktı. Sonra Polos o gece kendini öldürdü.
Kendini öldürüyor bak. Bak. Yani adamdaki şeye bak. Adamdaki inada bak. Sırf mevzu hakim kız. Bak bu çok dikkatli bir şeydir bunlar. Tarihte yaşanmış bir hadisedir. Ne yapacak? İsa ile konuştum son. Artık gözü arkada gitmiyor. Kendine göre. Kendini öldürdü ya. Sırf o karışıklık çıksın diye kendini öldürdü. Bak bugün bunu konuşuyoruz. Devam et.
Bazıları da İsa'nın sözlerini haber verdim, ona gideceğim şeklinde işitti.
Evet.
Halkın gözleri önünde kendini öldürdü. Hristiyanlar bu hali gördüler. Ertesi günü üç kişinin yanına gittiler. Dediler ki, İsa Polos'a ne demiş? O size neler söyledi? Üçü de duyduğunu söyledi. Sözleri birbirini tutmadı. Hadi aralarında bakalım. Ayrılık çıktı.
Her biri birbirine kafir dedi. Hala da öyle derler. Evet.
Onlardan birinin adı Nastur'du. Birinin Melka, öbürünün de Mar Yakub idi.
Sonra ne oldu bunlar tarihte?
Nasturiler Hazreti İsa'nın Allah'ın olduğu oğlu olduğunu ileri sürdüler. Melkaniler Mesih, annesi ve Allah diye üç ilaha inandılar.
Teslis.
Ve Yakubiler Mesih'in Allah olduğunu kabul ettiler.
Evet. Günümüze kadar da var mı bunların temsilcileri? Var. Eyvallah. İşte bu kadar. Yani tarihte de bu benzerlik gösteriyor. Ha şarihler biz bu niye isim vermemişler? Biz bu kadar bu bilgiye ulaştık da Fahri Razi Hazretleri tefsirinde yazmıştır, başka zatlar tefsirlerinde yazmıştır, konuşmuştur. Acaba bu bilgiye bizler erişiyoruz da bu şarihler, bu kıymetli insanlar bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Niye Pavlos demediler? Neden? Şöyle bir şey ağırlık basıyor. Çünkü Pavloslar bitmeyecek ki. Yani herkes olabilir bu. O zaman manayı derinleştirmek yerine ne yapmış olursunuz? Paralel hale getirmiş olursunuz, yayarsınız. Bu bir şey yapmaz ki bu. Bu şekilde gider bir düzlemde. Eyvallah. Hayır, burada istenen insanda derinlemesine bir tefekkür. Ancak derinlemesine tefekkür olabilmesi için bunun her devirde olabileceğini anlaması ve kendisine de dikkat etmesiyle alakalı olarak özetlenebilir. Şimdi bu ihtilafların görünüşün surette olup hakikatte olmadığını açıklayacaktır bize Hazreti Pir. İnşallah bunu da gelecek programa konuşacağız diye düşünüyorum. Bu arada başka işte dün bir imza günümüz vardı. İştirak edenlere tekrar teşekkür ederiz. Yine kardeşlerimiz merak ettiklerini sorsunlar. Aklımıza gelenleri veya işte eleme yaparak cevaplarını verdiklerimizi ne yaparız efendim? Program içerisinde anlatmaya çalışırız. Mesela.
Eyvallah. Efendim bizler de muhabbetle ve sabırla bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için ve inşallah aynı muhabbetle buluştuğumuz için çok teşekkür ederiz ekranları başındaki izleyicilerimize. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınıza gelene değin. Hayırlı haftalar, hayırlı günler.